Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Mısırlı Kârilerden Abdülbasit'ten Enfal Suresinin 72. ayetini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ Allahu bima ta'malun basir. Sadakallahul azim.
Rahman, Rahim olan Yüce Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki, iman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenler ile hicret edenleri barındıranlar ve yardım edenler, işte birbirlerinin velisi olanlar bunlardır. İman edip hicret etmeyenler, onlar hicret edinceye kadar sizin onlara hiçbir şeyle velayetiniz söz konusu değildir. Velayetiniz yoktur. Ama din konusunda sizden yardım isterlerse, yardım üzerinizde bir yükümlülüktür. Ancak sizlerle onlar arasında anlaşma bulunan bir topluluğun aleyhinde değil. Allah yapmakta olduklarınızı görendir.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre, 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
İran Radyo Podcast. Dinleyeceğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Bu bölümde Birleşmiş Milletler güçlerinin 1993'te yarım yamalak ateşkes sağlama ve Srebrenica şehrini silahsızlandırma girişimleri ele alınacaktır. Selamlar. Mezardan Kartpostallar Podcast'ine hoş geldiniz. Bu podcast'in içeriği büyük ölçüde aynı adlı Emir Solcacık kitabından alınmıştır ve yazarın 20 yaşında bir gençken Birleşmiş Milletler tercümanı olarak ve Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük soykırıma tanıklık ettiği bu büyük insanlık trajedisini ve soykırımı anlatan bir rapordur. Solcacık şu anda Srebrenica Soykırım Anıt Müzesi'nin gazetecisi ve müdürüdür ve soykırımın hayatta kalanlarının haklarını savunmada yorulmak bilmeyen çalışmalarıyla tanınır. Mezardan Kartpostallar kitabı İngilizce kaleme alınan Srebrenica soykırımının ilk anlatımıdır ve bugüne kadar 9 dile çevrilmiştir. Bu podcast'te bu kitabın bilgilerini kullanarak bu soykırımın Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra en büyük insanlık trajedisi olarak adlandırılan bir kısmını bu vahşetin görgü tanığından size aktarmaya çalışacağız. Ben Mehtap Mahir ve sizi Mezardan Kartpostallar Podcast'inin bir başka bölümünü dinlemeye davet ediyorum. Bu bölüm Birleşmiş Milletler. Aralık 1992'de ilk insani yardım konvoyu Birleşmiş Milletler güçlerinin eşliğinde Srebrenica'ya ulaştı. Bu konvoyla birlikte çok sayıda gazeteci de şehre girmeyi başardı. Sırplar o gün gazetecilere işlerini tamamlayıp şehri terk etmeleri için öğlene kadar süre vermiş ve süre bitiminde şehri bombalayacakları tehdidinde bulunmuştu. Yardım tırı şehir meydanına girdiğinde meraklı bir insan seli ona doğru akın etmeye başladı. İnsanlar Birleşmiş Milletler askerlerine ve gazetecilere garip görünmekten çok şaşkınlık ve hayretle onlara bakıyorlardı. Bir tarafta yırtık pırtık giysiler içindeki insanlar, diğer tarafta ise kalın kışlık giysiler içinde adamlar vardı. Bir tarafta açlıktan rengi atmış ve soğuktan titreyen insanlar, diğer tarafta ise şişman ve yanakları al adamlar vardı. İnsanlar bu son şanslarıymış gibi kafileye doğru koştular. Aslında da öyleydi. Kafilenin büyük kısmı önümüzdeki birkaç gün içinde insanlara dağıtılacak olan un ve konserve içeriyordu. Bir kısmı halka ulaştı. Bir kısmı da önümüzdeki operasyonlara hazırlanan askerlere gitti. Kısa bir süre için belki 3 ya da 4 gün boyunca gözlerimiz beyaz unla pişirilen ekmeğe değdi. Fakat ondan sonraki birkaç ay boyunca, yani Mart 1993'e kadar Srebrenica tekrar kendi haline bırakıldı. İnsani yardım tırlarının yeniden girişi, ertesi yılın Mart ayından itibaren yeniden başladı. Kadın ve çocuklardan oluşan büyük bir kalabalık tırlara koşuyordu. Belki de ertesi gün onlarla birlikte şehri terk etme şansları olur diye. Kafileler haftada 1 ila 3 kez şehre girme izni alabiliyordu. Genellikle Sırplar, şehir halkı veya Saraybosna'daki hükümete baskı yapmak istediklerinde tırların girişine günlerce engel oluyordu. Yardım tırlarının getirdiği güzel ürünler genellikle boşaldıktan sonra ertesi gün pazardaki tezgahlarda satışa sunulurdu. Raflar, parıldayan portakal aromalı toz içecek paketleri ve kutu yağlarla dolardı. Fakat yerel yönetimin bu yardımların satışına bakış açısı pek de olumsuz değildi. Polis güçleri pazara sadece bir kez baskın düzenledi ve birkaç kişiyi pazarda insani yardımları sattıkları gerekçesiyle gözaltına aldı. Satıcılar çok geçmeden serbest bırakıldı ve eski işlerine geri döndüler. 1994 yazında bu duruma itiraz eden bir grup insan belediyenin önünde protesto düzenledi. Kalabalık belediye başkanının ve yardımcılarını insani yardımları çalmakla suçladı. Aynı gece bu protesto lideri öldürüldü. Şehir sessizliğe gömüldü ve bu gelenek sürdü. Yardımların bir kısmı şehir sakinleri arasında dağıtılırken, diğer kısmı ki tesadüfen daha da kaliteliydi, ya pazarda satılıyor ya da şehrin yöneticilerinin evlerindeki depolarda ve raflarda saklanıyordu. Herkes payını alıyordu. Subaylar, belediye yetkilileri ve eşleri. Beyefendilerin özel depolarında Levi's kot pantolonlarından yiyecek paketlerine ve aklına gelebilecek her şey kadar her şey vardı. O günlerde şehrin sakinleri arasında yeniden ana konu ve günlük dedikodular bazı insanların açlıktan öldüğüydü. Bu haber doğruysa ölümlerinin İlk ve son sorumlusu şehrin o zamanki yönetim kadrosudur. Çünkü şehrin düşmesiyle birlikte birçok yöneticinin özel depolarının tıklım tıklım yiyecek dolu olduğu ortaya çıktı. 1995 Temmuz ayında Sırp saldırısından birkaç gün sonra ve tam da durum kritikken halk yiyecek olduğunu bildikleri depolara saldırdı. O sırada ordu ya da ordu dediğimiz şey şehri terk etmeye başlamıştı ve ben aynı zamanda insanların soğuk depolardan yiyecekleri nasıl çıkardıklarını da görüyordum. Sanki hırsızlık yapıyorlardı. Sanki çok yakında kendilerini bekleyen ölümden kaçınmaya çalışıyorlardı. Mart 1993'te Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin organizasyonuyla şehrin binlerce sakini şehri terk etti. İnsanlar üzerindeki kıyafetlerle ve en fazla bir valiz veya çanta dolusu tüm hayatlarını taşıyarak kamyonlara biniyor ve yüzlerce kilometrelik bir yolculuğa çıkıyorlardı. Kamyonlarda zorlukla yan yana oturan kalabalık, yol boyunca Sırp askerlerinin ve halkın hakaretlerine ve küfürlerine maruz kaldı. Aynı açık ve kirli kamyonlarla sevdiklerini terk ediyor ve sonu belli olan bir şehirden ayrılıyorlardı. Anlaşmaya göre sadece kadınlar ve 18 yaş altı çocuklar kamyonlara binebilecekti. Ancak bazıları cesaret ederek daha büyük çocukları da şehirden çıkarmayı çalıştı. Sırplar kamyonları dikkatlice kontrol etti. Yol boyunca Sırp köylerinin sakinleri kamyonlara taş attı. Bu sırada kamyonların içinde herkes kendi hayatını kurtarmaya çalışıyordu. İnsanlar neredeyse üst üste oturuyordu ve yer darlığı birkaç çocuğun boğulmasına neden olmuştu. O günlerin kalabalığı tarif edilemez. Herkes aileyi kamyonlara bindirmek için elinden geleni yapıyordu. Belki de üzerlerindeki yükün bir kısmını hafifletebilirlerdi. Ailenin gitmesi senin yalnız kalman anlamına geliyordu. Ve tabii ki aileni güvenli bir yere götürebildiğin için mutluydun. Şehrin tahliyesi böyle devam etti ve sıralar her geçen gün kısalıyordu. Askerler her şeyden önce kendi ailelerine, sonra akrabalarına, sonra da arkadaşlarına ve tanıdıklarına dikkat ediyorlardı. Sadece kadınları ve çocukları yerden kaldırıyor ve kamyonda olanlar binene kadar onlara yardım ediyorlardı ve bu yer kalmayana kadar devam ediyordu. Silahsızlandırma kelimesi 1993 baharından itibaren insanların günlük hayatına girdi. Bazı insanlar bu kelimeyi teslimiyetle eş anlamlı görürken, çoğunluk bunun savaşın sona ermesi anlamına geldiğini inanıyordu. kimseyi silahsızlandırmanın ve askerden arındırmanın nasıl ve ne şekilde gerçekleşeceğine dair bir fikre sahip değildi. Fakat bu terimin anlamı ve kavramı tüm askerlerin silahlarını teslim etmeleri ve kuşatılmış bölgeden ayrılmaları gerektiğiydi. Doğal olarak kimse bunu nasıl yapacağını da bilmiyordu. Fakat Birleşmiş Milletler bayrağıyla Srebrenica'ya giren Kanada güçlerinin varlığından sonra bunu anlamak çok da zor değildi. Sonunda Birleşmiş Milletler'e güvenmek zorunda kaldık. Çünkü hayatta kalmak için savaşmaktan yorulmuştuk. Kendimizi savunamayacak durumda olduğumuz için yaşamlarımızla ilgili kararların Srebrenica dışında bir yerlerde alınacağı gerçeğini kabullenmeye başladık. Kanada askerleri şehre girdiklerinde ilk önce hem şehrin içinde hem de bazı köylerde birkaç üs kurmaya başladılar. Önlem olarak üslerin etrafına dikenli teller çektiler ve halkın elindeki silahları teslim almaya başladılar. Kimse silahını teslim etmek istemedi. Komik olan şey ise Kanada güçlerinin teslim alabildikleri tüm silahların birkaç eski ve bozuk silah veya insanların kendi yaptığı silahlar olmasıydı. Kanada askerleri acı bir şekilde gülümsüyordu. Sanki tamam, kendinizi zar zor savunabildiğinizi biliyoruz ama bunlarla kendinizi savunduğunuza inanmamızı beklemeyin demek istiyorlardı. El yapımı silahlar, su borusu ve benzeri basit malzemelerle yapılıyordu. Aslında bu silahlarla ateş eden kişi tetiği çektikten sonra sağ salim kalacağından emin olamıyordu. Evimin yakınında bulunan şehrin güneyindeki üsse, silahların dışında Kanada güçlerine birkaç el yapımı bomba ve dinamit de teslim edilmişti. O sabah ben de Kanada güçlerin üssü etrafında toplanan kalabalığa katıldım. Biraz sonra canım sıkıldı. Savaştan önce Kanada güçlerinin çoğunun konuşlandığı bir dokumacılık atölyesine doğru yürüdü. Srebrenica'daki askeri birlikler tarafından teslim edilen diğer silahlar atölyenin dış avlusunda toplanmıştı. Dikenli tenlerin arasından caddenin içine baktım. Orada mühimmatı olmayan bir tank ve 105 milimetrelik bir havan topu vardı. Ayrıca üzerinde iki makineli tüfek bulunan bir zırhlı personel taşıyıcı da vardı. Bu araçlarda mühimmat eksikliğine ek olarak yakıt da yoktu. Küçük VBR olarak bilinen bir şey ve tekerlekli bir arabaya monte edilmiş ve havan topu görevi gören bir helikopter roket atarı da vardı. Bunlara ek olarak birkaç el bombası da vardı. Bu ganimetler için canlarını kaybedenleri anmadan edemedim. Birinin oğlu, birinin kocası, savaşmak istemeyen bir adam, tüm bunları ele geçirmek için canını vermişti. Bu şeyler savaşın gidişatını doğrudan etkilemese de, onları şehirden geçerken görmek bizi çok mutlu etti. Diğerleri yorgun ve umutsuz insanlara, Sırplarla savaşmanın imkansız olmadığını bir kez daha hatırlatmalarıydı. Yol boyunca tek düşündüğüm şey, en azından İngilizce bilgimi kullanarak giriş kapısındaki muhafızlardan biriyle sohbet etmekti. Yarım saat kadar orada durdum. Sonunda cesaretimi toplayıp atölyenin girişinde bulunan nöbetçi kulübesine gittim. Nöbetçi Ontario'luydu. Yaşadığı yer hakkında onunla biraz sohbet ettim. İngilizce konuşmamdan hoşlandı ve beni ikinci bir subaya çevirmen olarak tanıttı. Kanada taburunun çevirmene ihtiyacı olmadığını söyledi ama beni posta idaresine götürdü. Oradaki birlikler bir çevirmene ihtiyaç duyuyordu. O günden itibaren işe başladım. O anda durumum olabilecek en iyi durumdan bile daha iyiydi. Eşimi kaybetmeseydim, aklınıza gelebilecek her koşulda en fazla bir yıl sonra ölebilirdim. O dönemde bölgenin silahsızlandırılması artık kimse için bir anlam ifade etmiyordu. Ancak silah teslim süreci tamamlandıktan sonra bile uluslararası kuvvetler kuşatılmış bölgedeki askeri kuvvetlerle sanki hala varmış gibi davranmaya devam etti. Tahminlerine göre kuşatılmış bölgelerde hala halka yeterli sayıda silah vardı. Silahların teslimine müdahale ve yardım talebi operasyonel grupların subaylarıyla düzenli olarak yaptıkları toplantıların ana konusuydu. Srebrenica'da ne kadar silah olursa olsun, şehri korumak için ne gerekli ne de yeterli olduğunu göstermeye çalışıyorlardı. Birleşmiş Milletler'in güçler arasında bir tür ateşkes olduğuna inanmasına rağmen, savaş daha az yoğun bir şekilde devam etti. Aynı zamanda bölgenin silahsızlandırılması olarak adlandırılan dönemde Sırp güçleri belirli zamanlarda bazı bölgelere baskınlar düzenliyor ve insanları çiftliklerinden kaçırıyordu. Sırp keskin nişancılar tarlalarında çalışan köylüleri hedef alıyordu. Sırplar bölgenin güvenli bölge ilan edilmesinden 2 yıl sonra bile onlarca insanı öldürdü. Öte yandan bizim güçlerimiz kuşatılmış bölgelerin sınır bölgelerinde ve Birleşmiş Milletler gözlemcilerinin konumuna sadece birkaç yüz metre mesafede faaliyet gösteriyordu. Görünüşe göre birkaç genç adam tüm gün orada uzanmış ve hiçbir şey yapmadan geçiriyordu. Birleşmiş Milletler güçleri devriyelerinde bu adamlarla karşılaştıklarında duruyor ve onlardan silah bulma umuduyla üzerlerinde arama yapıyordu. Ancak hiçbir şey bulamıyorlardı. Ancak geceleri Birleşmiş Milletler güçleri üstlerine geri dönerken Sırplar siperlerinden çıkıyor ve boşnak gençler de karşı koymaya hazırlanıyordu. Mezardan Kartpostallar Podcast'inin bugünkü bölümüne katıldığınız için sizlere teşekkür ediyoruz. Bugün 1993'te Birleşmiş Milletler güçlerinin yarım yamalak ateşkesi sürdürmesine ve Srebrenica şehrinin silahsızlandırılmasına nasıl katkıda bulunduğuna değindik. Siz de istediğiniz gelecekteki podcastlerde hangi konuların ele alınmasını istediğinize bize iletebilirsiniz. Bunu yapmak ve bizimle iletişime geçmek için yorumlarda bize mesaj bırakın veya sosyal medyada bize mesaj gönderin. Tekrar görüşmek üzere, Allah'a emanet olunuz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Hümeyni Mektebi'nde
Muhterem dinleyiciler, İmam Hümeyni Mektebi'nde adlı programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Bu bölümde imamın eşinin anılarına dayanarak İmam Hümeyni'nin vefatı ile sonuçlanan olayları size aktarmak istiyoruz. Birlikte dinleyelim.
Nevruz Bayramı, 1368 yılının başlaması, İran halkı için garip ve heyecana ve tecelliye sahipti. Çünkü 8 yıl süren dayatılan savaşın ardından bu ülkenin savaş ateşi içinde yanmadığı ilk yıl başlangıcıydı. Ve halk savaşın son bulmasıyla ülkede kalkınma çağının başlamasını umuyordu. Ayrıca Hicri Şemsi 1368 yılının Nevruz Bayramı günleri Şaban bayramlarına denk gelmişti. Halk İmam Hüseyin aleyhisselam, Hazreti Abbas aleyhisselam, Hazreti Seccad aleyhisselamın doğum günü kutlamaları için sokakları ve caddeleri süslemişti ve Hazreti Mehdi aleyhisselamın doğum gününü bekliyordu. Bundan önceki yılların geleneğine göre halk yeni yılın başlamasını tebrik etme mesajını imamın dilinden duyacaktı.
Bundan birkaç gün önce İran Radyo ve Televizyon Kurumu imamın işinin kolaylaşması için mesajın kaydedilmesi ve yeni yılın başlaması sırasında canlı mesaj olarak radyo ve televizyondan yayınlanmasını önermişti. Ancak imam bu öneriyi reddetti ve şöyle dedi: "Hayatta olursam kendim tebrik ederim. Hayatta olmazsam da bu iş bir sonraki liderin ya da liderlik konseyinin sorumluluğu olacaktır." İmamın vefat etmesinden sonra eşi imam hakkında şunları söyledi: "O, radyo ve televizyon kurumunun onun kaydedilmiş mesajını canlı mesaj olarak yayınlaması kadar az olan bu miktarda dahi halka karşı dürüst olmamayı, yalancı olmayı istemezdi. Halk kutlaması ve sevinciyle beraber yeni gelen başlamasına rağmen imamın ailesi yılın ilk günlerinde mutlu günler geçirmiyordu.
İmam hastalık geçiriyordu ve çok endişeliydi. İmamın eşi şöyle anlatıyor: "Birkaç gündü imamı her zamankinden daha güçsüz gördüm ve benim gözümden uzak 2-3 gündür Cemaran kliniğine gittiğini fark ettim. Beyefendi, neden kliniğe gidiyorsunuz? Sizin ne işiniz var orada?" dedim. İmam, "Eziyet. Benim röntgenimi çekiyorlar." diye buyurdu. İmama, "Size ne olmuş ki?" diye sordum. İmam, "Midem kanayalı birkaç gün oldu." diye buyurdu. "Çok üzüldüm. Neden bana söylemediniz?" dedim. Ve imam bir şey söylemedi.
İmamın özel doktoru, Doktor Arefi, imamın rahatsızlığından haberdar oldu ve o danışmanları ile beraber imamın karın ve mide bölgesindeki mevcut rahatsızlığı incelemeye koyuldular. İmamın eşi, sağlık ekibi tarafından imamın tedavi edilmesine başlamasını şöyle anlatıyor: "Tekrar röntgen çekmeler başladı ve beyefendiyi video çekme cihazı altında beklettikleri belli olan bir günde yorgun argın eve döndü. Ona çok zor geçeceğini anladım. Çünkü birkaç yıl önce kendim de muayene olmuştum ve bu muayenelere tahammül etmenin ne kadar zor olduğunu biliyordum.
İmam üzülmesin diye inşallah bir şey yok ve çabucak iyileşirsiniz dedim. Tabii basit bir karın ağrısının hatta geçici kanamanın doktorların dikkatini bu kadar çekmemesi ve defalarca muayene olmaması gerektiğini tahmin ediyordum. İmam artık cevap vermedi ve öğle yemeği zamanı olduğu için hazırlanan yemekten 2-3 çorba kaşığı yedi ve dinlenmek için odasına gitti.
Hekimlerin muayeneleri imamın ameliyat olmasını gerektiren kararla sonuçlandı. İmamın eşi imamın ameliyat olmasına karşıydı. Çünkü vücudu çok güçsüz olmuştu ve Hatice imamın vücudunun bu ameliyata katlanamayacağı ihtimali konusunda endişeliydi. İmamın genel durumundan haberdardım. Ameliyata gerek yok dedim ve Ahmetciğimden, sağlık ekibinden bu ameliyattan vazgeçilmesini istemesini istedim ve imama siz çok güçsüzsünüz ve ameliyata tahammülünüz yoktur dedim. İmam şöyle dedi, ne yapayım? Onların hepsi ameliyat olması gerekiyor diyor. İmamın oğlu Hacı Ahmet Bey doktorların ameliyattan vazgeçmesi için annenin isteğine tepki olarak imamın eşinin gücenmesine neden olan sadece acı bir gülümseme ile yetinmişti. Ahmetciğimin olumlu ya da olumsuz yanıt vermemesi pek hoşuma gitmedi. Tabii ben bunu belli etmedim çünkü genellikle sessizlik ehliyim.
Sonunda testlerin yapılmasından bir gün sonra doktorlar imamdan ertesi gün onu yatırmaları ve ameliyat etmeleri için izin aldılar. İmam bu ameliyatın yapılmasına pek razı değildi. Ancak hekimlerin görüşüne teslimdi. Yemek yemek için imam pek iştahı olmadığı halde sonuncu akşam yemeğinin eşinin yanında yedi. İmamın eşi sonuncu akşam yemeğin macerasını şöyle anlatıyor. O gece evimizde kimse yoktu. Ben ve imam vardık. Akşam yemeği yemeden önce Ahmet Bey ve eşi geldi. Onlar konuştular ve gittiler. Akşam yemeği yeme sırasında kimse yoktu. Benim de yemek için pek iştahım yoktu. Pişirmiş olduğum bozbaştan bir iki lokma yedim ve imam da ekmek, yoğurt ve salatalık yiyordu.
Akşam yemeği yendikten sonra imamın gelininin erkek kardeşi Doktor Abdülhüseyin Tabatabayı girdi. O imama hastaneye kadar eşlik etmeye hazırdı. Gitme sırasında şöyle dedim. Beyefendi sizi Allah'a ısmarladım. İmam odasından çıktı ve bana odanın kapısını kilitleyin ve anahtarını alın dedi. İmam hastaneye giderken 60 yıla yakın bir sürede hayatının tüm iniş çıkışlarında kendisinin yarı ve yoldaşı olan değerli eşinden helallik istedi ve hastaneye gitti. İmamın eşi şöyle anlatıyor, biz gençlikten beri birlikteydik ve 60 yıl süreyle ortak hayatımız vardı. Bazen birbirimize gücenebilirdik ama imam tekrar tekrar bana benden razı ol diyordu. İmam Doktor Tabatabay ile birlikte hastaneye gitti ve eşine terk etti. İmam Abdülhüseyin Bey'in el bileğine tutmuşken o kadar hızlı gitti ki ben ona ulaşmadım. Ben kliniğin kapısının yakınındayken imamın merdivenlerden indi ve bana hoşça kal hanım dedi. Ben sizi Allah'a ısmarladım. Allah yar ve yardımcınız olsun dedim. İmam Abdülhüseyin ile birlikte kliniğin içerisine gitti ve ben ile Fatıma geri döndük.
Pahran Radyosu.
hastaneye yatırılmasından vefatına kadar 2 hafta sürdü. 31 Ordubehiş tarihinde yaklaşık saat 9'da imam akşam ve yatsı namazını kıldıktan sonra ona bir ünite kan enjekte edildi ve sağlık ekibi üyelerinden biri olan Doktor Hişmetullah Rençber imamı ameliyat için hazırlamak üzere yaklaşık saat 10'da imamın odasına gitti.
İmamın yatırıldığı odaya imamın ziyaret edilmesinin yasak olduğu günlerde yakınları onu görebilsin diye daha önceden kamera monte edilmişti. Saat 10.30 sularında mideden örnek alınma ve endoskopi işlemi başladı ve odada sağlık ekibinden başka hiç kimsenin kalmaması gerekiyordu. Ancak yan odada doktorların işinin tüm aşamaları görülebilirdi. Doktorlar imamın baskıya tahammül ederek kalbinin sorun yaşamaması ve duraksamaya uğramaması konusunda endişeliydi. İmamın kalp monitörü onun tahammülünü gösteriyordu. Bu önlemlerle ameliyat günü geldi. Tüm tanıdıklar ve ailenin üyeleri de dua etmeye başlamıştı ve bu sıralarda imamın eşi zor günler ve anlar geçiriyordu. O sabır ve tahammül efsanesiydi ve bu zor koşullarda başkaları için bir örnekti. İmam ameliyattan ve ameliyat öncesindeki ve sonrasındaki muayeneler ve bakımlardan kaynaklanan ağrı ve çileye katlanıyordu ve bu çok zor baskı ve ağrıda dua etmeyi ve namaz kılmayı ihmal etmiyordu.
Bu sahneleri görmek imamın eşi için de çok zordu. Özellikle imamın eşinin beli ağrıyordu ve mutlak dinlenmeye ihtiyacı vardı. Tüm bunlara rağmen bu 2 hafta boyunca düzenli olarak imamı ziyaret etmeye gelirdi. Eşinin ağrısının miktarından haberdar olan imam, eşinden kendisini ziyaret etmeye gelmemesini istedi. Ancak eşi, imamı, mukaddesatını ve hayat yoldaşını yalnız bırakmak istemiyordu ve bazen tekerlekli sandalyeye oturarak kendisini imama ulaştırır ve onunla buluşurdu.
İmam hayatının son günlerine kadar özellikle hastanede yattığı zor günlerde gece teheccüdü ve dini farzları yerine getirmeye bağlı olmasının yanı sıra İran ve dünya haberlerini radyodan dinlemeye ve meselelerden haberdar olmaya çalışırdı. Hastanede yattığı sonuncu günlerde imamın hayatının güneşinin batışına dair işaretler görülüyordu. Bu günlerde imamın eşi imama şöyle dedi: "Şimdiye kadar gittiğiniz her yere ben de sizin ile geldim. O zaman cennete gittiğinde beni de yanına al." İmam Hatice'nin bu isteğine yanıt olarak gülümseyip şöyle demişti: "Her zaman yanında olduğunuz için ellerinize sağlık. Ancak orada herkes amelleriyle baş başadır."
Değerli dinleyiciler, İmam Hümeyni Mektebi'nde isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İran'ın gezilecek yerleri. Değerli dinleyiciler, İran'ın gezilecek yerleri isimli sohbetimizin bir başka bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. İran'ın batısındaki turumuzun devamında Loristan ilini ziyaret ediyor ve doğruca bu ilin başkenti olan güzel Hurremabad şehrine gitmek istiyoruz. Şelaleler ve coşan pınarların ünlü diyarı, el değmemiş ve yemyeşil doğasıyla tarihi kaleler ve cazip köyler diyarı olan Hurremabad, İran'ın batısına gelindiğinde mutlaka görülmesi gereken önemli ve cazip şehirlerden biridir. İran'ın Lorestanlerinin merkezi olan bu güzel şehir, Hurremabad nehri kıyısında güzel bir vadide yer almaktadır. Hurremabad, Kassitler, Babililer, Sasaniler, Selçuklular ve Harezmşahlar gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, binlerce yıllık bir geçmişe sahip antik bir şehirdir. Hurremabad adından da anlaşılacağı gibi birçok doğal manzarası ve hoş havası ile İran'ın yemyeşil şehirlerinden biridir. İster bir doğa aşığı olun, ister canınız tarihi bir yer görmek istesin, bu şehirde her zevke göre ziyaret edilebilecek yerler vardır. Şehre girdiğimizde yüksekliğinden görkemi anlaşılan Felekül Eflak Kalesi'ne gittik. Felekül Eflak Kalesi, Hurremabad'ın veya yerel halkın dilinde Hormuven'in simgesi olan şehrin neresinde olursanız olun görebileceğiniz bir kaledir. Göklerin göğü anlamına gelen Felekül Eflak, Sasani döneminin yadigarlarından biridir ve çeşitli hükümetleri görmüştür. Devazde Burci ve Deji Şapur Hast olarak da bilinen bu kale bir tepenin zirvesinde yer almaktadır. Ve tepesinden hem Hormuve hem nehir ayağınızın altında gibidir. Bir zamanlar krallar tarafından kullanılan ve daha çok askeri amaçlı kullanılan Felekül Eflak'ın farklı bölümleri vardır. Antropoloji ve Arkeoloji Müzesi bu kalenin görülmeye değer bölümlerinden biridir. Felekül Eflak'tan sonra Hurremabad'ın kuzeybatısındaki Kio Gölü'ne gideceğiz. Bu göl Felekül Eflak'tan sonra Hurremabad'ın en popüler turistik yeri ve neşenin sembolüdür. Aynı adı taşıyan bir parkın içinde yer alan Kio Gölü'nün suyu Mehmel Kuh Dağı kaynaklarından ve gölün dibindeki pınarlarından temin edilmektedir. Kio, Lori ağzında koyu ve morarmış anlamına gelir ve gölün dibindeki bitki türlerinin varlığı suyun fazla olduğu dönemde, yani kış mevsiminde masmavi bir renk almasına neden olduğu için Kio olarak adlandırılır. İlkbahar ve yaz başında Kio Gölü, kano sporu ve su sporları için ve bu şehrin ürünlerini sunan pazarlar için uygun bir yerdir. Kio'dan sonra Hurremabad'ın turistik cazibelerinden biri olan, özellikle geceleri çok görülmeye değer olan Bame Lorestan'a gidiyoruz. Burası evlerin ve otoyolların ışıklarını görebileceğiniz ve gecenin sessizliğinde huzur bulabileceğiniz bir yerdir. Burası İran'ın batısındaki en büyük eğlence kompleksi olacak, aynı zamanda Kasin Gözlem Evi'ni de içinde barındırır. Güzel havası ve yüksek ağaçları ruhu tazeler ve insanı neşelendirir. Geceyi evini kendi geleneklerine göre misafirler ve yolcular için temizlemiş olan sakinlerinden birinin evinde geçirdik. Ertesi sabah Nojyan şelalesine ya da yerel halkın deyimiyle Nojyo'ya gittik. Gelip şelaleyi gördüğümüzde yüksekliğinden dolayı başımız döndü ve rehber 95 metre yüksekliği olduğunu söyleyince başımın daha da bir döndüğünü hissettim. Çok yüksek ve oldukça görkemliydi.
Tahran Radyosu.
Nurşan Şelalesi daha yüksek yerlerde yer alan pınarlardan gelen suyla ilkbaharda su dolu olur. Bu şelalenin çevresinde birçok şifalı bitki bulunmaktadır. Lider bu bölgenin dağlarından akan çok sayıda şelalenin veya yerlilerin dediği gibi tarafların olduğuna dikkat çekiyor. Göreceğimiz bir sonraki şelale de Gerit'tir. Gerit öylesine güzel ki Loristan'daki en yeşil ve en güzel yer olarak bilinir. Gerit'in diğer adı Heft Çeşme'dir. Bu şelale meşe, alıç ve üzüm ağaçlarından oluşan bir yığının içine bürünmüştür. Ve yüksekliği Nurşan şelalesine kıyasla çok yüksek olmayan 15 metre yüksekliğindedir. Başımı döndürecek kadar yüksek değil ve şelale diyemeyeceğim kadar da kısa değil. Hürremabad'da gerçekten çok sayıda şelale var ve her birinin kendine has görsel özellikleri vardır. İran'ın bilinmeyen güzelliklerini keşfetmeniz için bu şelalelerden birkaçını ziyaret etmenizi tavsiye ederiz. Hafta sonları Hürremabadlılar Mehmel Kuh yamaçlarına giderler. Tengeşebuhun olarak bilinen Mehmel Kuh, Hürremabad'ın kuzeydoğusunda yer alan yüksek bir dağdır. Mehmel Kuh kayaları likenlerle kaplıdır ve yağış mevsiminin başlamasıyla dağın siyah renkli ve güneşte yanmış likenleri yeşile döner. Dağla aynı adı taşıyan çok güzel bir şelalenin varlığı bu bölgenin Hürremabad'daki popülaritesini artırmıştır. Şurab Orman Parkı da Hürremabad şehrinin çevresindeki doğal parklardan biridir ve organize edilme ve geliştirilme çalışmaları yürütülmektedir. Bu doğal park Hürremabad, Poldohter yoluna 25 kilometre uzaklıktadır ve asfalt erişim yoluna, çardaklara ve dinlenme imkanlarına sahiptir. Şurab Orman Parkı, meşe ağaçlarının çokluğu ve ılıman iklimi nedeniyle her yıl ilkbaharda daha çok sayıda turisti çekmektedir. Hürremabad'ın doğal cazibelerini bir kenara bırakacak olursak, bu şehrin mimari cazibelerinden biri de Hürremabad Ulu Camisi'dir. Caminin şimdiki binası büyük ölçüde yenilenmiştir. Tonoz ve kubbe örtüsü 7 adet dörtgen sütun üzerinde yer alan sütunlu şebistan özgün ve göz alıcıdır. Doğanın güzelliklerine hayran olan herkese İran'ın tüm güzel şehirleri gibi Hürremabad'ı gezilecekler listesine yazmalarını tavsiye ediyoruz. Evet değerli dinleyicilerimiz, İran'ın Gezilecek Yerleri isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
iyiliği emredip kötülükten sakındırmak.
Muhterem dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim ayetleri ve masum imamlardan anlatılan rivayetlerde ilahi ahkam ve kuralların gerçekleşmesi ve şeriatın beka ve sürekliliğinin güvencesi ise emre bil maruf ve nehy-i münker iyiliği emredip kötülükten sakındırmaktır.
Bu programda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin münkerden hoşlanmama ve onunla mücadele için kriterleri hakkında konuşmak isteriz.
Resulullah'ın siyerinde temel ilkelerden biri münker ile savaşmaktır. O hazrete göre mümin insan her durumda münker ile mücadele etmelidir. Resulullah Efendimiz münker ile savaşmak için 3 aşama öneriyor ve böylece bu bağlamdaki tüm bahaneleri etkisizleştiriyor. O hazret şöyle buyuruyor: sizlerden her kimse bir münker görürse kendi eliyle onu değiştirmeli. Eğer yapamazsa diliyle değiştirmeli ve eğer yine yapamazsa kalbinde onu inkar etmelidir ve bu ise imanının en zayıf kademesidir.
Cahil ve kibirli insanlara öğüt vermek çok zor bir iştir. Daha önce de belirttiğimiz üzere cahillik, emre bil maruf ve nehy-i münker, yani iyiliği emredip kötülükten sakındırmanın en başlıca engellerindendir ve mütekebbir de cahil gibi kendini bilgiden mustağni görür. Bu yüzden onların ıslah edilmesine hiçbir umut yoktur. Aslında söz konusu iki grubun doğru yola getirilmesi için direnmek, boşa kürek çekmektir ve iyiliği emreden ve kötülükten sakındıranlar için yorgunluk ve üzüntüden başka bir getirisi olmayacaktır. Böyle insanlara karşı en iyi davranış onlara ilgi göstermemektir. Böylece bu insanlar kendilerini alçak ve değersiz görür ve kendilerini ıslah etmeye çalışırlar.
Gören insan için çehre ve yüz, tercümana ihtiyacı olmayan ortak bir dildir. İlk karşılaşmada ve konuşmadan önce her insanın rahatsızlığı veya mutluluğu yüzünden okunur. Resul-i Ekrem her zaman kendi yüz ifadeleriyle mutluluğu veya rahatsızlığını sahabesi ve etrafındakilere belli ederdi. Bu yüzden Hazretin sahabesi her zaman Resulullah'ın yüz ifadeleri hakkında çok duyarlı ve hassastı. Resul-i Ekrem'in torunu Hazreti İmam Hasan aleyhisselam haksızlıklara karşı yüce insan büyük babasının tepkisi hakkında şöyle buyurdu: öfkelendiği zaman yüzünü çevirir ve öfkesini yutardı.
Resulullah'ın mübarek yüzündeki ifadelerin sahabe üzerindeki etkisinin bir başka örneğini Cerir bin Abdullah'dan naklen dinleyelim. Cerir bin Abdullah şöyle anlatıyor: yün giyen bedevilerden bir grup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna çıktılar. Resul-i Ekrem onların muhtaç oldukları ve perişan halde olduklarını görünce halktan onlara yardım etmelerini istedi. İnsanlar bu konuyu fazla önemsemediler. Bu yüzden Resulullah'ın yüzünde üzüntü işaretleri belirdi. Ensarlardan biri Resulullah'ın üzgün olduğunu görünce bir kese para çıkarttı ve onun ardından Resulullah'ın sahabelerinin her biri teker teker hediyelerini getirip muhtaç bedevilere verdiler. Böylece Resulullah'ın yüzünde musluluk belirtileri göründü.
Münkere yani kötülüklere yüz çevirmek çok önemlidir. Zira sürekli günaha dalmış insana gülümsemek, onun çirkin hareketini onaylamak anlamındadır. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'in 63. ayetinde Resulullah'a münafıklara yüz çevirmesini emrederek şöyle buyuruyor. Onlar Allah'ın kalplerindekini bildiği kimselerdir. Öyleyse onlara aldırma, onlara öğüt ver ve onlara kendileri hakkında etkili ve güzel söz söyle. Resul-i Ekrem konuşmaları ve davranışları ile müminleri bir günah ile karşılaştıklarındaki görevlerini belirtiyor. Emiren müminin Hazreti Ali aleyhisselam müminlerin görevi hakkında şöyle buyuruyor. Allah Resulü bize günahkar kişiye asık suratle bakmamızı emretti.
Tahran Radyosu.
Günahkarları asık ve üzgün ifadeyle karşılamak Allah'a yakınlık sebebidir ve bizim en az görevimiz ise günahlara karşı üzgün olduğumuzu göstermektir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyuruyor. Günahlara karşı nefretle Yüce Allah'a yakınlaşın ve bu insanlara karşı yüzünüzü ekşitin ve onlara öfkelenmekle Allah'ın hoşnutluğunu arayın ve onlardan uzak kalmakla Allah'a yakınlaşın.
Resulullah'ın hata yapan sahabeleri karşısında insanların davranışını düzeltme yöntemlerinden biri, onların davranışından duyduğu rahatsızlığı açıklamasıydı. Örneğin Resul-i Ekrem nezdinde yalandan daha çirkin bir özellik yoktu. Ne zaman birisi o hazretin yanında yalan söyleseydi, o hazretin yalancıya karşı davranışı hızla değişirdi ta ki, yalancı söylediği yalandan tövbe edene kadar.
Çeşitli rivayetlerde kötülükten sakındırmanın üç aşamalı olduğuna vurgu yapılmıştır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ne zaman bir münkir ile karşılaşsaydı, duyduğu rahatsızlığı yüzüyle ve çehresinde gösterirdi. Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bir işe şahit olan fakat ondan hoşlanmayan kişi tıpkı o işe şahit olmayan biri gibidir. Ve bir işe şahit olmayan fakat onun yapılmasına razı olan ise tıpkı o işe şahit olan gibidir.
Bu yüzden içten ve batında nefret etmek bir toplumun ıslah edilmesi için bir başlangıçtır ve bu aşamanın gerçekleşmesi için hiçbir şarta gerek yoktur. Eğer bir Müslüman başkalarına yalan söylemek, iftira atmak, gıybet etmek ve benzer günahlardan sakındıramıyorsa, en azından kendi kalbinde böyle benzer davranışlardan nefret edebilir ve böyle davranışlardan nefret eden ise asla böyle şeylere güler yüzle karşılaşamaz.
Resul-i Ekrem, İsrail oğullarının birinci hatalarının onların günahkarlarla uzlaşması olduğunu belirterek şöyle buyuruyor. İsrail oğullarının birinci hatası ve kusuru bir erkeğin bir başka erkekle karşılaşınca ona ''Ey adam, Allah'tan kork ve günah işleme, zira bu işler sana reva değil.'' deyip Fakat ertesi gün onu aynı durumda gördüğünde onunla beraber oturup kalkmak için onu günahtan sakındırmamasıdır.
Yüce Allah Maide suresinin 78. ayetinde İsrailoğullarının ilahi emirlere uymamaları hakkında açıklamada bulunarak tam da bu yüzden Allah'ın onların kalplerini birbirine düşürdüğünü belirterek şöyle buyuruyor. İsrailoğullarından inkar edenler Davud ve Meryem oğlu İsa diliyle lanetlendi. Bu onların isyan etmeleri ve hadlerini aşıyor olmalarından ötürüydü.
Günahla mücadele ve kötülükten sakındırmak toplumda birlik oluşturur ve ilahi azap ise toplumda münkerin yayılması konusunda duyarsız olanlara indirilir. İslam dininde başkalarına ilgi göstermek ve hemcinslerinin geleceğine önem vermenin özel bir yeri vardır. Bazı günahkarlar Allah'a duydukları düşmanlıktan günah işlerler ve bunu yapmaktan hiç çekinmezler. Fakat bazıları da cehaletten günah işlerler ve bu yüzden onlara acımak ise doğaldır.
Resulullah bir rivayette şöyle buyuruyor. Cebrail kafir ve kötülük yapanlara azap vermekle görevlendirildi ve ona söz konusu kesin ibadet edenler ve dindarlarını daha fazla cezalandırılması vahiy olundu. Cebrail Allah'tan bu emrin sebebini sorunca, Allah ona hitaben şöyle buyurdu. Zira onlara verdiğim imtihan ve güçle iyiliğe emretmeyip kötülükten sakındırmadılar ve günah işleyenleri benim öfkem ve gazabıma sebep olmalarına rağmen çok sevdiler.
Değerli dinleyiciler, sohbetimizin de sonuna geldik. Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım. Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım isimli sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde Ulul Azm peygamberleri tanımanın devamında Hazreti Musa aleyhisselamın yaşam öyküsünü ele almak istiyoruz. Hazreti Musa aleyhisselam bağımsız şeriatı ve kitabı olan Ulul Azm peygamberlerden biriydi. Hazreti Musa aleyhisselamın babasının adı İmran ve Hazreti Yakup soyundan ve İsrail oğullarından Hazreti Musa, İsrailoğullarına Yahudi inancını armağan etti. Hazreti Musa'nın engebeli yaşamını birkaç evreye ayırmak mümkün. Bu evreler o Hazretin veladeti ve Firavun sarayında çocukluk çağını geçirmesi ve yetişmesi, Mısır'dan Medyen'e hicret etmesi ve Hazreti Şuayb'ın yanında bir süre yaşaması, nübüvvet dönemi ve Mısır'a geri dönerek Firavun'la mücadele etmesi ve en son ve en önemli evresi de Firavun'u devirmesi ve Beytul Mukaddes'e gelmesinden ibarettir. Hazreti Musa aleyhisselam doğduğunda Mısır'da Kıptiler ve İsrailoğullar olmak üzere iki kavim yaşıyordu. O yıllarda Mısır'da hüküm süren Firavunlar Kıptilerdendi. Fakat İsrailoğulları Hazreti Yakup soyundan geliyordu. İsrailoğullarının toprakları Kenan diyarıydı. Fakat Hazreti Yusuf Mısır'da önemli bir mevkiye gelerek Mısır azizi olduğunda İsrailoğulları da Kenan'dan Mısır'a göç etti ve bu topraklara yerleşti. Zamanla Mısır'a yerleşen İsrailoğullarının sayısı artmaya başladı. Öyle ki kalabalık bir nüfus oldu. Fakat Hazreti Yusuf vefat ettikten sonra İsrailoğulları Mısır'daki konumlarını kaybetti ve Kıptiler İsrailoğullarına musallat oldu. Bundan böyle Kıptiler İsrailoğullarını en ağır işlere zorladı ve onlara zulmetmeye başladı. Mısır'ın kibirli ve bencil hükümdarı Firavun ise tanrı olduğunu iddia ediyor ve insanları kendisine tapmaya zorluyordu. Firavun, İsrailoğullarının güç kazanmasını önlemek için onlara her türlü baskı ve işkenceyi uygulamaktan çekinmiyordu. Oysa Firavun, Yüce Allah'ın peygamberler göndererek halkı cahillikten ve sapkınlıktan kurtardığını ve mazlumlara yardım ettiğini bilmiyor ve bu ilahi sünnetten gafil yaşıyordu. Bilindiği üzere bir gün kahinler Firavun'a o yıl İsrailoğullar arasında gelecekte onun iktidarını devirecek bir bebek dünyaya geleceğini söyledi. Bu yüzden Firavun İsrailoğullar arasında doğan her erkek bebeğin derhal öldürülmesini ve kızlarına da cariye ve hizmetçi olmak üzere yaşamalarına izin verilmesini ve hiç kimseye acınmamasını emretti. Firavun'un adamları bu emrin üzerine İsrailoğulların evlerini gözetlemeye başladı ve doğan her erkek bebeği anında öldürdü. Buna karşın ve Firavun'un tüm sıkı tedbirlerine rağmen Hazreti Musa doğdu. Hazreti Musa doğduğunda Yüce Allah annesini onu emzirmeyi, ardından bir sepete koyarak Nil ırmağına bırakmasını ve asla onu merak etmemesini, çünkü onu koruyacağını ilham etti. Bu konuda Kasas suresinin 7. ayetinde şöyle buyruluyor. Musa'nın anasına, onu emzir, kendisine zarar geleceğinden endişelendiğinde, onu denize, Nil nehrine bırakıver. Hiç korkup kaygılanma. Çünkü biz onu sana geri vereceğiz ve onu peygamberlerden biri yapacağız diye bildirdik. Hazreti Musa aleyhisselamın annesi de ilahi emre uyarak bebeği bir sepete koydu ve Nil ırmağına bıraktı. Ama yine de bebeğinin kaderini merak ediyordu. Öte yandan Firavun ve eşi Nil ırmağının kıyısında ve hükümet sarayının kenarında oturuyordu. Ve tam o sırada ırmağın üzerinde bir sepetin akan suya kapılarak ilerlediğini fark ettiler. Firavun sepetin sudan alınmasını emretti. Sepetin kapağını açtıklarında çok güzel bir bebekle karşılaştılar. Firavun bebekle ne yapacağını bilemiyordu. Bir yandan kendisi İsrailoğullarının tüm erkek bebeklerinin öldürülmesini emretmişti. Ve bu bebek de bu emirden kurtarılmak amacıyla ırmağa bırakılan İsrailoğullarına ait bir bebekti. Thank you. Öbür yandan Firavun'un erkek evladı yoktu ve eşi Asiye de bu bebeği evlatlık edinmek istiyordu. Asiye bebeği görünce onu tüm kalbiyle sevmeye başladı ve Firavun'a şöyle dedi: "Bu bebek benim ve senin göz nurundur. Onu öldürmeyin, belki bize yararı olabilir." Gerçi Firavun bebeği öldürmeye karar vermişti, ancak Yüce Allah'ın iradesi her şeyin üstündeydi. Öyle ki bir yandan Hazreti Musa'nın annesini bebeğini suya bırakmak için ikna etmişti, diğer yandan da Firavun'un eşini bebeğin öldürülmesini engelleyecek derecede bebeği sevdirmişti. Öte yandan Hazreti Musa'nın annesi bebeğini sepete koyup suya bıraktıktan sonra Musa'nın ablasından sepeti takip etmesini istedi. O da Firavun'un adamlarının gözünden uzak bir şekilde macerayı takip etti. Ta ki bebeğin Firavun sarayında sudan alındığını gördü. O sırada bebek acıktığı için ağlamaya başladı. Firavun'un adamları bebeği emzirecek birini aramaya başladı. Fakat bebek hiçbir kadını kabul etmedi ve ağlamaya devam etti. Macerayı uzaktan özetleyen Hazreti Musa'nın ablası, Firavun'un adamlarının bebek için süt anne aradığını öğrenince onlara yaklaştı ve şöyle dedi: "Acaba size o bebeği emzirecek ve bakacak birini söylemem ister misiniz?" Ve böylece Hazreti Musa'nın annesi Firavun'un sarayına geldi. Bebek gerçek annesinin kucağına dönünce sakinleşti ve anasının sütünden beslenmeye başladı. Firavun'un eşi Asiye onu Musa'nın dadısı olarak seçti ve bebeği ona emanet etti. Böylece bir yandan ilahi vaat gerçekleşti ve bebek Musa annesinin kucağına geri verildi. Diğer yandan Hazreti Musa esas düşmanı olan Firavun'un evinde ve güven içinde yetişti ki daha sonra ve gelecekte Firavun'un zalim ve fasık iktidarını devirebilsin. Bu konuda Kasas suresinin 13. ayetinde şöyle buyurulmakta: "Böylelikle biz onu, anasına, gözü aydın olsun, gam çekmesin ve Allah'ın vaadinin gerçek olduğunu bilsin diye geri verdik. Fakat yine de pek çoğu bunu bilmezler." Kasas suresinin 7-13. Ayetleri Hazreti Musa'nın çocukluk çağını anlatıyor. Hazreti Musa'nın çocukluk çağı Firavun sarayında ve bu şartlar altında geçti. Musa zamanla büyüdü ve güçlü bir genç oldu. O haset bu yıllarda Firavun ve adamlarının zulüm ve adaletsizliğine şahit oluyordu ve bu durumdan rencide olduğu gibi bir çare arıyordu. Bir gün Musa yolda giderken Firavun'un adamlarından biri İsrail oğullarından birine zulmettiğini ve mazlum adam yardım talep ettiğini fark etti. Hazreti Musa zalim adamla kavga etmeye başladı ve o sırada attığı bir yumrukla adamı öldürdü. Bu hadisenin ardından Firavun'un adamları Hazreti Musa'yı öldürmek istedi. O Hazret bu durumdan haberdar oldu ve bu yüzden Mısır topraklarını terk ederek Medyen'e doğru yola çıktı. Medyen'e vardığında Hazreti Musa bir grup erkeğin bir kuyudan su çekerek hayvanlarını suladığını, fakat kuyunun kenarında iki genç kızın koyun sürülerinin yanında durduğunu ve kuyuya yaklaşamadıklarını fark etti. Bu konu Hazreti Musa'nın dikkatini çekti. Bu yüzden onlara yaklaştı ve sordu: "Neden bir kenarda duruyor ve koyunlarınıza su vermiyorsunuz?" Kızlar şöyle karşılık verdi: Şu anda erkekler kuyunun başında duruyor. Biz de onların gitmesini bekliyoruz. Bizim yaşlı bir babamız var ve koyunlara bakamıyor. Bu yüzden biz onun yerine koyunlara bakıyoruz. Bu sözleri duyan Hazreti Musa hiç beklemeden kuyunun başına geçti ve tek başına kuyudan su çekerek genç kızların koyunlarına su verdi. Hazreti Musa daha sonra biraz ötede dinlenmek üzere bir ağacın gölgesinde oturdu. İki genç kız babaları Hazreti Şuayb'ın yanına gitti ve macerayı anlattı. Şuayb kızlarından birine şöyle dedi: "Hemen git ve o genç adamı evimize davet et ki iyiliğini telafi edelim." Bu sözlerin üzerine kızlardan biri hemen Hazreti Musa'nın yanına gitti ve şöyle dedi: "Babam seni bizim evimize gelmeye davet etti. Çünkü koyunlarımıza su vermenin bedelini ödemek istiyor." Ve işte böylece Hazreti Musa, Hazreti Şuayb peygamberin evine gitti. Bu ev nübüvvet nuru ile aydınlanıyordu. Hazreti Musa aleyhisselam başından geçenleri Hazreti Şuayb'a anlattı. Ve Hazreti Şuayb şöyle dedi: "Artık merak etme. Sen zalimlerin elinden kurtuldun ve şu anda güvenli bir yerdesin. Bizim topraklarımız Firavun'un egemenliğinin dışındadır." Kızlardan biri babasına şöyle dedi: "Babacığım, onu işe al. Çünkü o işe alabileceğin en iyi kişi, çok güçlü ve emin biridir." Hazreti Şuayb, Hazreti Musa'ya döndü ve şöyle dedi: "Bu iki kızdan birini seninle evlendirmek istiyorum. Ancak şartı şu ki benim için 8 yıl çalışmalısın ve istersen bunu 10 yılda yapabilirsin. Bu senin isteğine bağlı ve sana zorluk çıkarmak istemiyorum ve Allah'ın iradesiyle beni salihlerden bulacaksın." Hazreti Musa aleyhisselam, Hazreti Şuayb aleyhisselamın önerisini kabul etti ve kızlarından biriyle evlendi. Ve bir süre huzur içinde Medyen'de yaşadı ve çobanlık ve besicilik yaptı. Hazreti Musa aynı zamanda Mısır'a dönmek ve İsrail oğullarını Firavun'un zulmünden kurtarmak için fırsat kolluyordu. Kasas suresinin 15 ila 28. ayetleri Hazreti Musa'nın gençlik çağını kapsayan yaşamını anlatıyor. Böylece Hazreti Musa'nın yaşamının bir başka evresi de Medyen kentinde ve bu şekilde geçti. Evet değerli dinleyicilerimiz, İslam'ı Tanıyalım başlıklı sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Bir başka sohbetimizde tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden. Yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr adresinden yayınlayabilirsiniz.